Ayrım 28, sayfa 364. 21. Korkunç dakikalar yaşanıyor. Belluani'nin hayatı üzerine pazarlıklar hala sürüyordu. Bay Venizelos, başbakanla bir görüşme yapmış, görüşmede İçişleri Bakanı Bay Rendis de bulunmuştur. Bay Venizelos, Bay Purifoy ile de görüştükten sonra saraya gitmiştir. Adalet Bakanı Bay Papaspiro ise idam mahkumları konusunda yaptığı açıklamada söz konusu soruna sanki son derece önemli politik bir sorun değil de önemsiz bir olaymış gibi bir tavır takınmıştır. Plastiras her türlü ödünü vermek durumundaydı. Yeter ki başbakanlığına dokunulmasın. Ama Washington ona komünist dostu damgasını vurmuştu bir kez. Amerikalılar Yunanistan'daki herkesi Belluani davasının o sorumsuz polisi gibi düşünüyor ve öyle davranıyorlardı. Bütün partiler, bütün örgütler Yunan Komünist Partisi'nin birer uzantısıydı onlara göre. Ve doğal olarak da yasa dışı çalışmalar yapmaktaydılar. Mahkemede polise yasal olan nedir diye sorulduğunda da jandarma ve polis yanıtını vermişti. İşte Plastiras nedenli komünist yanlısı ise Belluani de o denli casustu. Ama bütün bunlar Amerikan gizli servisleri için yüksek diplomasiden başka bir şey değildir. CIA'ya verilen buyruğa uygun olarak Yunanistan'da askıda kalan tüm sorunlar bir an önce çözülmeli, Papagos başbakanlığa getirilmeli ve devlet mekanizmasının kilit noktalarına ideal örgütü mensuplarının yerleştirilmesi gerçekleştirilmeliydi. Plastiras'ın başkanı olduğu EPEK Partisi'ne bağlı bazı ileri görüşlü politikacılar bile bu gerçekleri fark ediyor ve endişe duyuyorlardı artık. Hükümetin tepki göstermesini öneriyorlardı ısrarla. Sahlenilen telsiz davasından sonra endişeleri daha da artmıştı. Hatta hükümet bile o davadan tedirgin olduğunu gösterir gibi olmuştu. Bu nedenle orduya bağlı gizli haber alma örgütü başkanı ve telsiz davasının yaratıcısı Tuğgeneral Nikopulos da görevden almaktan çekinmemişti. Ancak yeni bir atama yapmaya vakit bulamadan Genelkurmay Başkanı'nı Hart adında bir Amerikalı general ziyaret etmiş ve bir patron edasıyla Nikopulos'un görevde kalması gerektiğini söylemişti. Hükümet ve özellikle Venizelos, bağımsızlığımızın koruyucusu durumunda olan güçlerin bu isteğine karşı gelemezdi tabii. Panopoulos'un da değiştirmesi söz konusu edildiğinde yine Amerikalıların tepkisiyle karşılaşılmıştı. Bu arada Papagos yanlısı basın hükümete karşı yaptığı yayında komünist yanlılarının orduyu temelinden yıkmak amacını güttüklerini ileri sürmüştü. Plastiras Venizelos ikilisi geri çark ettikçe Amerikan tepkisi de artıyordu. Bir gün Purifoy'u, Moço'yu elçiliğe davet ederek şunları söylemiş. Yunanistan nispi seçim sistemini kabul ederse bu Amerikan yardımının boşa gitmesine yol açacaktır. Bu hükümetin görüşüdür. Plastiras bu isteği de kabul etti. Çoğunluk sistemini uygulamaya karar verdi ama yine de kurtulamadı. EPEK Partisi'nin sol kesimi tepki gösterdi. Görüşlerini açıklamak için de basını kullandı. State Department'ın diplomatik açıklamaları Purifoy'un İçişlerimize yaptığı müdahaleyi haklı çıkaramamıştır. Bu müdahalenin faşist çevrelerin yararına olduğu gerçeği gizlenemez. Bay Purifoy'un son olarak yaptığı başlanamaz hata tüm dünyada Birleşik Amerika'nın Avrupa ülkeleriyle olan ilişkilerini yeniden gözden geçirilmesi gereğini ortaya koymuştur. Ellen Hulse fakir olduğu için uysal olması gerektiği görüşüne katılamaz. Ama Amerikalılar hiç oralı bile değildi. Sorunu temelinden çözmek için bu kez ekonomik savaşı başlattılar. Kalkınma çalışmaları konusunda Amerikalıların ilgisizlik göstermeye başlamaları alınan tüm kararların temelden değiştirilmesine yol açmıştır. Amerikan yardımında %25 oranında bir kesinti yapılmıştır. Gümrük vergilerine temel maddelere zam gelmiştir. Ticaret felce uğramak üzeredir. Ekmek dağıtımında kısıntı yapılmaktadır. Savaş harcamalarından dolayı çökme durumunda olan Yunanistan'a yabancı üsler konusunda baskı politikası uygulanmaktadır. Devlet memurlarıyla emeklilerin paskalya yardımının da kesilmesi söz konusu. Gerçekten aylardan beri ekmek sıkıntısı çekilmekteydi. Bunun da kimi danışmanların görüş ayrılıklarından ileri geldiği söylenmekteydi. Askeri komutanın yetkilerinde de kısıtlama söz konusu olduğu bildirilmekteydi. Nereden geldiği bilinmeyen direktiflerle de kimi subayların atama ve nakillerinde kaydırmalar yapılıyordu. Bir başka danışmanın buyruğuyla da dondurulmuş et ithali yasaklanmıştı. Oysa ulusun bu etlere gereksinmesi vardı. Ama buna karşılık lüks eşya ithali serbest bırakılmıştı. Bazı başka çevreler de Orlen kuruluşunun çalışmalarını sürdürmesi için 32 yıllık bir anlaşma yapmışlardı. Oysa bu kuruluş Atina halkını acımasızca sömürmüş ve en kötüsü Ellen Oylen yetkililerinin yargıçlarınca yargılanmasına bile karşı çıkmış ve bunu elde etmeyi başarmıştı. Ama yine de şükredelim. Elen şarabı reçinayı Coca-Cola ile değiştirmek şimdilik kimsenin aklına gelmemiş. Epek Partisi milletvekillerinin kötümserliğe kapılarak konuları açıklık getirme telaşları da partilerini kurtaramamıştı. Çünkü çok geç kalmışlardı artık. Ama yeni deneyimlere girişme gereğini de duymadan tüm deneyimlerimizi halkımızın döktüğü kan ve gözyaşlarının edinmiş bezler için ise hiç de geç kalınmamıştı. Demokrat cephe halka dayanarak durumunu güçlendirebilir, haklarını savunabilir ve elde edebilirdi. Hemen her gün kasabalardan, civar köylerden, her yerden politikacıların bürolarına çeşitli komisyoncular akın etmeye başlamıştı zaten. Vay plasras vay, bir zamanların kara süvarisi. Özgürlük ve bağımsızlığa susamış, ulus tüm umutlarını sana bağlamıştı. Ama hayalleri gerçekleştirmedin, bunu sağlayamadın. Çok kez seni denemek istedi bu ulus, ne ki ona hiçbir şey veremedin. Ve şimdi yine sana umut bağlıyor, ülkeye barışı getirmeni bekliyor. Ülkeye barışı getirebilirdin. Büyük bir lider olanakları vardı elinde. Yazık ki sen ve arkadaşların şimdi namusunuzu, politik geleceğinizi ve de demokrasiyi lekeleme yoluna girdiniz. Bu ve buna benzer şeyler söylemeye başlamıştı Plastiras Ada seçmenleri. Ne ki gerek demokrat cephe gerekse hükümet kokuşmaya başlamıştı. Ve bu cephenin içinde bulunan sağın teröründen yılmamış, satılmamış birkaç namuslu politikacının ise sesi duyulamayacak denli cılızdı. Tam çıkmaya hazırlanıyordum, Nikita telefon etti. Çevrede dolaşan söylentilere sakın inanma dedi. Baştan sona yalandır, kuşkuludur. Ne söylentisi, haberim yok dedim. Değişim gazetesini al görürsün dedi. Sotere gidip Değişim gazetesini aldı, getirdi ve okumaya başladı. Bay Plasiras ile Bay Venizelos arasında bugün yapılacak görüşmede idamlar konusu konuşulacaktır. Başbakan Plasiras, 1 Kasım 1951'den önce işlenen suçlarla ilgili hiçbir idam kararının infaz edilmemesinden yana olduğunu bir kez daha vurgulayacaktır. Bu haber çok güzeldi. Gerçekse nefes alabilirdik. Oldu bitiler yaratılmak istenmiştir. Pazartesi sabahı Gudi'de idamların yapıldığı haberinin kasıtlı olarak yayılması politikacılarımıza tepkiyle karşılanmıştır. Bu haberi yayanların belirli amaçları olduğu kuşkusuzdur ve Papagoz yanlısı basının bu konudaki yayınları gerçekten böyle bir olayın tasarlandığı kuşkusunu yaratmaktadır. Politik çevrelerin tahminlerine göre devlet mekanizmasının bazı kilit noktalarını bulunan kişiler, partilerinin çıkarlarını düşünerek yasal olmayan kimi girişimlerde bulunmaktan çekinmeyeceklerdir. Bu arada idam cezaları ile ilgili gelişmeler üzerine de şu bilgi verilmektedir. Af Komisyonu'nun kararı Adalet Bakanı'na bildirilerek, bakan kendi görüşünü de içeren dosyayı krala sunacaktır. Kral şayet ölüm kararını kaldırırsa dosya yeniden Adalet Bakanlığı'na gönderilir. Bakan da bu durumda dosyayı yeniden Milli Savunma Bakanı'na verir. Milli Savunma Bakanı ise dosyayı ilgili yargı makamlarına gönderir ve gereken son işlem yapılır. Yasada tüm bu işlemlerle ilgili bir zaman sınırlaması öngörülmemektedir. Bu bir bildirim miydi? Yoksa sorumluluklardan kaçınmak amacıyla yapılmış bir açıklama mıydı? Afla ilgili işlem aylarca sürdürülebilirdi yani. Bu acele neden? Adalet Bakanlığı Genel Müdürü de mahkeme kararları ile ilgili işlemlerin çok yavaş yürüdüğü görüşünü ileri süren basın mensuplarına şu yanıtı vermiştir. Askeri mahkeme yargı dosyasını bize 7 Mart 1952'de vermiştir. Dosya aynı gün Af Komisyonu raportörüne gönderilmiştir. Şunu da eklememiz gerekir. Af Komisyonu, Yargıtay'a yapılan başvuru ile ilgili kararını bildirmeden konu ile ilgilenmeye başladı ki bu da yasal değildi. Ayrıca mahkeme tutanaklarının tümünü incelemeden karar verme yoluna gidilmişti. Meğer ne korkunçmuş bu Amerikan denilen canavar. Politikacıları, bilim adamlarını ne durumlara düşürmüş. Halkımızın ve tarihin bir gün onları nasıl yargılayacağı umurlarında bile değil. Kafam çatlayacak gibiydi. Ellerimle çemberledim, sıktım. Sosyete tepkisini dış basının konuyla ilgili yaptığı yayını okuyarak gösteriyordu. 8 idam kararının dünya kamuoyundaki yankıları çok geniş olmuştur. Bu denli sert bir tepki tarihte görülmemiştir. Beluani ve arkadaşlarının kurtulması için bütün dünyada adeta bir Haçlı seferi düzenlenmiştir. Hindistan'dan, Çin'den, Mısır'dan, Almanya, Danimarka, Norveç ve Hollanda'ya kadar herkes duyarlılık göstermiş, heyecanlanmıştır. Bu konuda gönderilen telgrafların sayısı da korkunçtur. En önemli tepkiler de 56 İngiliz milletvekilinden, 290 İtalyan senatörü ve milletvekilinden, Sosyalist Önder Nenni'den, Fransa'nın eski başbakanlarından Paul Boncour'dan, eski bakanlardan Pierre Cot'tan, UNESCO'ya bağlı bütün bilgin, yazar ve sanatçılardan, Fransa Yargıtay Başkanı'ndan, Fransa Merkez Bankası Genel Müdürü'nden gelmiştir. Ayrıca şu yazar, bilim adamı ve sanatçılar çok sert tepki göstermişlerdir. Dünyaca ünlü Fransız hukukçusu Moreau Tezaferi, Gilbert Dreyfus, yazar, akademisyen ve sanatçılardan da Jean-Paul Sartre, Cocteau, Pierre Benoît, Cule, Claude Avelin, Samson, Léon Moussignac, Éluard, Wildrak, Dorzales, Prévert, Salacro, Aragon, Triolet, Vercors, Jean Villard, Gérard Philippe. Büyük ressamlardan Picasso ve Henri Matisse, Sorbonne Üniversitesi'nden profesörler, Goncourt Akademisi üyeleri, Frédéric ve Irène Joliot-Curie, yayıncılardan Gallimard, Romain Rolland'ın eşi ve Emile Zola'nın yeğeni, Anatole France'ın torunu Henriette Pissarri ve benzeri. Şu nokta üzerinde önemli durmamız gerekir ki tepki gösterenler arasında Birleşik Amerikalı, İngiliz, Fransız, Çekoslovakyalı, Macar din adamları da vardır. Doğu bloğundan milyonlarca kişi Sovyetler Birliği ve Çin halk demokrasilerinde çeşitli girişimler yapılmaktadır. Batıdaki işçi sendikaları da geri kalmamıştır. Fransız, İngiliz, İtalyan, Alman, Belçika, Hollanda sendikacıları, Dünya Sendikalar Konfederasyonu, Dünya Kadın Birlikleri, Gençlik Birlikleri, Hukukçu Birlikleri, Basın Birlikleri, Barış Birlikleri seferber olmuş durumdadır. Tüm özgür dünya insanlarının 8 idam mahkumuna olan sempatileri ve dünya tarihinde ilk olarak görülen büyük protesto gösterilerini görmezlikten gelmek olası değildir. Bu olağanüstü olayı görmezlikten gelenler, ülkeyi bilerek utandırmak amacına güdenler olabilir ancak. Sosyal'in okuduğu gazeteye şöyle bir göz attım. 6 sütunluk bir isim listesi vardı. Okumayı kesmesini istedim. Ben gitmeliyim, acelem var dedim. Bak, Plastras dünya kamuoyunun bu tepkisini görmezlikten gelemez dedi. Plastras mı dedin? Hangi Plastras? Bizi yönetenler başkaları, görmüyor musun? Aynı günün akşamı da Tanıya gazetesinde sabahki habere hiç uymayan bir haber okudum. Liberal partiye bağlı kimi çevreler idamların yapılmaması görüşüne katılmıyorlarmış. Ancak EPEK milletvekillerini gücendirmemek için de barışın sağlanması ile ilgili önlemlerin daha geniş çapta yapılması söz konusu olabilirmiş. Röportaj şöyle bağlanıyordu. Bay Plastras'ın bu akşamki toplantıda yapacağı konuşma EPEK bakanlarını hayrete düşürecektir. Neydi belirsiz bakanlardan oluşan bir hükümetten ne beklenirdi ki? Başlarında da suçlanan bir başbakan. Bu yetmiyormuş gibi hastalıklı. Son günlerde felç geçirmiş. Ve onun yerine hükümetin başında bulunan başbakan yardımcısı Venizelos. O Venizelos ki Amerikalıların sempatisini kazanmak için her şeyi yapabilecek karakterde bir kişi. Kara bulutlar gökte birikmeye başladı mı bu bir boranın habercisi olur. Habersiz Elsa'nın evine gittim. Evin hizmetçisi açtı kapıyı. Bu kadın sorunumuzla yakından ilgileniyor, bana her zaman yardımcı oluyordu. Bayan Volos'a gitti dedi. Doktor gitmesin salık vermiş. Çok yorgun düşmüş. Son zamanlarda olaylar yüzünden 7 kilo kaybetti. İyice zayıfladı. Endişe etmeye başladık. İçeri gelin diyemiyorum, bay da yok. Ne zaman gelecek biliyor musunuz dedim. 2 gündür yok ortalıkta, eve gelmiyor. Mina'ya telefon ettim. Galiba o da kaçıyor benden. Seni başka zaman görürüm diyor. Şimdi çok işimiz var. Af komisyonu kararını açıklamış ama içeriğini öğrenemedik. Bir haber alırsam sana telefon ederim diyor. Nico'nun annesini ise görmeye gidemiyorum. Daha doğrusu gitmeye cesaret edemiyorum. Yarı baygın ve bir şeyler öğrenmek istercesine beni süzen bakışına dayanamıyorum. Dün bir ara şöyle dedi. Boşuna konuşuyorsun kızım, boşuna. Onları gidip görebilmemiz için bir izin koparmaya bak. Bu yeter. İzin en sonunda çıktı. Yarın, 28 Mart Cuma sabah saat 10'da. Bu iyi işaret mi dersin diye soruyorum bana telefon eden avukat Mina'ya. Yanıt vermekten çekiniyor ama öte yandan da yüreklendirici haberler vermeye çalışıyor. Carzalini'nin istifa haberi yalanlandı. Kendisini görebildin mi diye soruyor. Sanıyorum gerek kendisi gerekse ailesi benden kaçıyor. Akşam gazetelerini gözden geçirdim. Başbakan Plastras, Liberal Parti Başkanı'na rağmen eski görüşlerinde direniyor. Ancak öğrenildiğine göre Bay Venizelos ile Amerikan Büyükelçisi Bay Pierrefoy'i dün onu ikna etmeye başarmışlar. Çocuğu görmek için hapishaneye gidiyorum. Ben gidemediğim günlerde Sotir'e gidiyor ya da hapishane müdüresine telefon ederek durumunu soruyor, öğreniyoruz. Ama bugün gitmem gerekiyor. Daha sonra annesini göreceğim. Ona bir şeyler söylemek zorundayım. Çocuk biraz zayıflamış gibi, solgunda. Onu kucağıma alıp sıkıyorum, gözlerim yaşarıyor. Bebeğim benim, seni öksüz bırakmak istiyorlar. Gülümsüyor. Evet, gerçekten gülümsüyor. Oysa ben bu çocuk hiçbir zaman gülümsemeyecek diye korkmuştum. Eve yüklü dönüyorum. Tasalar ve çeşitli yiyecekler. Mutfağa giriyorum. Yemek hazırlamam gerek. Bir zamanlar elimde torbalarla hapishaneye gitmek ağrıma gidiyordu. Oysa şimdi torbaları yüklenip oralara gitmek geliyor içimden. Tam soğan soymaya başladığım sırada Sotiri girdi mutfağa koşarak. Zuya Aleksandro telefonda seni soruyor dedi. Önlüğümü yere atıp ellerimi de yıkamadan telefona koşuyorum. Ne olabilirdi acaba? Zoe sen misin dedim. Londra'dan yeni döndüm dedi. Seni görmem gerekiyor. Ne zaman? Hemen şimdi seni bekliyorum. Panopoulos'un yeni bir girişimden söz etmeyecek herhalde diyorum kendi kendime ve hemen sokağa fırlıyorum. Evine girer girmez sevinçle bağırmaya başladı. Sarayda çok güçlü bir adamım var, Vendiris, kralın danışmanı. Yarın öğleden sonrası için randevu aldım. Yorgo Vendiris, Panopoulos'tan çok çok farklı. Ciddiyeti ve dürüst karakteri ile tanınıyor. Eskiden çok sık görüşürdük. Elastefiros Venizelos'u bile güçlükle kabul ettiği zamanlarda kapısı bana hep açıktı. Yaralarıma merhem gibiydi söyledikleri. Belioannis ve Ellie'nin dış ülkelerdeki ünlerinden çok duygulanmış olacak. Londra'da herkes onlardan söz ediyor. Sevişiyorlarmış. Sen bana bundan hiç söz etmedin. Paris'te sanatçı ve yazarların düzenledikleri bir toplantıda bulundum. Büyük heyecan duydum. Fransa'da herkes biliyor onları. Taşlara varıncaya kadar. Senden şunu rica edeceğim Zoe dedim. Girişimlerin her ikisi için olmalı. Ellie bunu benden özellikle istedi. Yoksa yaşamın onun için hiçbir anlamı kalmayacak. Beni anlıyorsun herhalde dedim. Nedenli kolay kanıyor insan. İyiye doğru bir gidiş sezinler gibi oldum. Nico'nun annesine gidip iyimserliğimi ona da söylemek geldi içimden. Hapishanenin yarın ziyaretçilere açık olacağını söylemişler ona. Yataktan kalkıp dışarı çıkmış. Süt kuzusu et ve enginar almış. Oğlum bu yemeğe bayılır dedi. Yazık ki cevizi çörek yapmaya vaktim yok. Bir dahaki sefere ben yaparım dedim. Meryem ana yap mucizeni kurtar şu çocukları. Bir yandan ağlıyor bir yandan gülüyordu. O eski ağır başlığını bir kenara bırakmıştı. Evinin o ıssız bahçesi torunlarla dolmuştu sanki.